Ayrım 4.
Suskunluk öyle köpürüp de yutkunmak falan değil. Ne köpürmesi? Kabarmıyorum bile. Dünya yıkılırsa umurum değil. Baksana neler olmuş. Bana ne? Şu iş şöyleymiş. Ne lazım gelir? Duydun mu bunu? Duydum. Ne olmuş? Sen de hiçbir şeye aldırmıyorsun diyorlar. Aldırmıyorum elbette. Aldırmıyorum. Neden aldıracakmışım söylesene. Neden aldıracakmışım? Aldırmam. Böyle rahatım. Böyle rahatladım. Nelere mal oldu bu rahatlık? Kolay mı geldim sanıyorsun buralara? Kolay mı geldim? Rezilliği sindirdim de geldim. Kolay mı rezilliği sindirmek? Rezilsen kolay. Rezilsen ne gam. Ama rezil değilsen, önce rezilliği tanıman gerek. Sonra kendini rezil etmen gerek. Sonra da, evet, sonra da rezilliği sindirmen gerek. Anladın mı? Rezilliği sindirmen. Şimdi artık korkmuyorum. Benim için korkacak bir şey de kalmadı. Şimdi artık utanmıyorum. Benim için utanacak bir şey de kalmadı. Şimdi artık konuşmuyorum. Konuşacak bir şey de kalmadı. Şimdi artık ilgisizim. İlgilenecek bir şey yok. Ama sana bir şey söyleyeyim. Bütün bunları söyledim ya. Şöyle kendime bile söyleyemediklerimi. Oturdum sana söyledim ya. Gördüm ya olup biteni. Bana yapılanları. Hiçbir şey yapmamış gibi neler yaptıklarını. Bana yapılanları, korkuyla yapılanları. Gördüm ya. Yeniden insan olduğumu duyuyorum şimdi. Yeniden insan olduğumu. Bütün bunları insanlar için olduğunu anlıyorum sanki. Benden umudunu kesme. Benden umudunu kesme. İnsan biterken başlayan değil mi? Söyle, insan biterken başlayan de. Söyle, sesini duyayım. Yaşadığımı itiraf ediyorum. Normal olarak neden etkileneceğimiz rastlantıya bağlıdır. Ama sanatçı bu durumu rastlantı olmaktan çıkarır. Artık ortada sanatçının yaratısı vardır ve bizler de bu sanatçının istenciyle belli bir öğenin bilincine varırız. Sanatçının yeteneği, ham maddesini toplumun tüm kesitlerinde, yaşamın tüm evrelerinde arar. Antik çağdan bir örnek. Heykeltıraş Miron, model kullanarak bir atlet bedeni yapmıştır. Bu, insanı yalnızca dolaylı ve bir tanrı görünümü düzeyinde abartarak betimleme eğiliminden bir kopuş anlamını taşımaktadır. Atletler hiç kuşkusuz Miron'dan önce de vardır. Ama Miron'un betimlemesiyle ulusunun bilincine yeni bir öğe yerleşti. Miron'un zamanının tanrılarına ilişkin tutumunun ne olduğunu bilmiyoruz. Bu nokta önemli de değil. Belli bir zamanda eğilim olan, salt zamanın akışıyla bile soluklaşır. Tek bir kesimin deneyimi olan şey, insanlığın ortak varlığına dönüşebilmişse, o zaman gerçek sanat yapıtından geriye bizim salt olarak duyumsadığımız öğe kalır. Sanatçı yaşamın çeşitli kesitlerine girer ve onları betimler, aşka, açlığa ve sokak çarpışmalarına girer. Eğer bir Claudel sanatını uyguluyorsa aynı şeyi neden bir Aragon yapmasın? Toplumun tüm kesitlerine girmenin ne demek olduğu Dante'nin İlahi Komedyası'nda neredeyse jeolojik bir netlikle ortaya çıkar. Bu yapıtta Dante'ye cehennemde çektiği acıları aldırmadığını söyleyen bir politikacıyla karşılaşırız. Bu politikacıya asıl acı veren şey hasmının yaşıyor oluşudur. Dante okuru bir anda eski Floransa'da bir parti savaşımının içine sokar. Anna Seghers sanattan söz ederken önemli bir şey söylüyor. Bir sanat ürünüyle karşılaştığınız zaman etkilenirsiniz. Yapıt sizi değiştirir. Size bir şeyler ekler ve siz artık daha önceki kendiniz değilsinizdir. Artık kendiniz artı eklenensinizdir. Bu etki sanatın gücüdür. Anna Seghers şunu da söylemiş. Sanatın gücünü bildiğimiz içindir ki sorumluluğumuz bu denli büyük. Sanatı bu denli sorumlu saymakta haklı mıyız? Sanatçı duygularını, düşüncelerini, algılarını, yorumlarını yapıtımda biçimlerken kendini bütünüyle özgür duymalı değil mi? Böylesi bir sorumluluk bu özgürlüğü kısıtlamaz mı? Yoksa insanı değiştirmek sorumluluğu sanatçıyı daha güzele mi yöneltir? Bu soruların yanıtını merak ediyorum. Ama doğrusu nedir bilmiyorum. Ben bir okurum. Doğrusu bütün sanat yapıtlarını okuduğumu, gördüğümü de söyleyemem. Nasıl okuyabilirim? Nasıl görebilirim? Okumak istediklerimi, görmek istediklerimi bile yeterince okuyamıyorum, yeterince göremiyorum. Romanlar, öyküler, şiirler, fotoğraflar, resimler, tiyatrolar, sinemalar yanımızda, yöremizde, eskisiyle yenisiyle kaynaşıyor. İstediğimden çok azını okuyabiliyorum, görebiliyorum. Ama düşünüyorum da neleri okumak istiyorum, neleri görmek istiyorum. Neleri merak ediyorum, neler beni çekiyor, neler beni çoğaltıyor, bunları düşünüyorum. Aslında insanoğlunun emek verdiği her şeye saygı duyuyorum. Her şeyi merak ediyorum. Okuyanı, düşüneni böylesine az, üstelik de sürekli azaltılmaya çalışılan bir toplumda sanata verilen emeğe çok saygı duymak gerekir. Ama saygı duymak başka şey, bir yapıtla çoğalmak, güçlenmek, gönenmek başka şey. Bunu duyuyorum ve söylemem gerekiyor. Şu son yıllarda birçok şiir okudum. Sevdiklerim oldu, sevmediklerim oldu. Dergilerde, şiir kitaplarında çıkan şiirlerin hepsi de duyguların, düşüncelerin ürünü. Bu arada hapishaneye gene bir hapishaneden gelen bir şiiri okudum. Tatlımız. 2 metrekarelik hücreme hepsini sığdırdım. Kendimi sığdıramadığım hücremde gönlüme Nazım'ı, Hasan Hüseyin'i, Aragon'u, Rafael'i, tam 4,5 milyar kara, kızıl, beyaz insan. Hücremde hep beraber dün kuru fasulye ile makarna, bugün kara mercimek kaşıkladık. Üstüne tatlımız, dostça kucaklaştık. Kenan Seper adında bir öğretmenin şiiriydi bu. 1975 yılından beri hapisteymiş, müebbet hapse mahkummuş. Bu şiir beni okuduğum pek çok şiirden daha çok etkiledi. Şiir tekniği olarak nedir, ne değildir bilmiyorum. Merak da etmiyorum. Belki yaşanan bir olayı anlatması, belki o küçücük hücreyi bilinciyle genişletmesi, belki o koşullara yenilmeden bütün insanlığı kucaklaması, belki de bunların hepsi, hepsinden ötesi bilmiyorum. Beni etkiledi işte. Her şairin de hapiste yatması gerekmez ya, ama her şairin bir parçasının hapiste olması gerekir mi? İşte bu soru aklımı kurcalıyor, hep aklımı kurcaladı. Şu son 5-6 yılı düşünüyorum. İnsanlar nice acılar çekti. İnsanlar korkuyu, utancı, onuru, acıyı, sevinci yaşadılar. Bütün bunları kim dile getirecek? Bütün bunları toplumun en duyarlı kesimi olan sanatçılardan başka kim dile getirecek? Pablo Neruda'nın bir sözünü biliyorum. Benim hayatım bütün hayatlardan oluşmuş bir hayattır. Bir şair hayatıdır. İşte sanatçının sorumluluğu budur diyorum. Onun hayatı bütün hayatlardan oluşmuş bir hayattır. Şair hayatının benim de katıldığım bütün hayatlardan oluştuğunu duyumsamalıdır. Ben onun hayatında, hayatının kristalleşmiş emeği olan şiirinde kendi hayatımı da bulmalıyım. Bütün başka insanların da hayatını bulmalıyım. İnsanlarımızın yaşadıklarını, acılarını, sevinçlerini, umutlarını, düş kırıklarını bulmalıyım. Şiir, öykü, roman. Yazılı sanatın bu ürünlerinde sözlerin ötesinde bir ses vardır. Okurken duyduğumuz bir ses. Bu ses bazen bir mırıltıdır, bazen iniltidir, bazen haykırıştır, bazen sessiz bir hıçkırık. Ama vardır ve bu sesi duyarsınız. Bu sesi duyamazsam yapıtla bütünleştiğimi de duyamıyorum. Bu sesi duyamadığım zaman yapıt hayata uzaktan bakıyor gibi geliyor bana. Bir inceleme gibi, bir araştırma gibi. Uzaktan bakan, dışarıdan bakan, yukarıdan bakan, aşağıdan bakan. Ama yaşanandan bakmayan, içinden bakmayan. Böyle algılayınca yapıta ısınamıyorum. Ben de ona uzaktan bakıyorum, dışarıdan bakıyorum, yukarıdan bakıyorum, aşağıdan bakıyorum. O bana nasıl bakarsa ben de ona öyle bakıyorum. Bir yapıta böyle bakarken ona haksızlık ettiğimi düşünmüyorum. Çünkü o da bana haksızlık ediyor. Böyle duyumsuyorum. Bir süredir çok bilinen bir sözü yadırgıyorum. Sanatçı çağının tanığıdır. Gerçekten sanatçı çağının tanığı mıdır? Ne demek tanık? Bir çağ, bir dönem, o dönemin insanları yaşarken, acılarla kıvranırken, sevinçlerle hoplarken, umutlarla gönenirken, umutsuzluklarla yıkılırken, sanatçı bütün bunlara tanık olacak da, şiirinde, öyküsünde, romanında, resminde, yontusunda, fotoğrafında, tiyatrosunda, sinemasında anlatacak, öyle mi? Tanık sözcüğü burada yetersiz geliyor bana. Yetersizin de öte yanlış geliyor. Yeterince açıklayamıyorum belki ama bir yanlış var burada. Sanatçı çağının sanığıdır diye düşünüyorum. Sanatçı çağını yaşayandır çünkü. Sanatçı çağının acılarını duyandır, çilesini çekendir. Bütün bunlara göğüs gerendir. Bütün bunların sonuçlarına katlanandır. Victor Jara Şilili bir şarkıcı. Şili'de özgürlükleri yok eden, insanı insan yapan her şeyi ezen, zorbalığı protesto eden, şarkılar söyleyen özgün bir sanatçı. 12 Eylül 1973 günü tutuklanır. Santiago'daki 85 bin kişilik ulusal stadyuma götürülür. Kimliği saptandıktan sonra eline bir gitar tutuşturulur. Kendisiyle birlikte tutuklananlar için bir protesto şarkısı okuması emredilir. Şarkı bittiğinde muhafızlar Jara'nın bileklerini ezerler ve gene şarkı okumasını söylerler. 6 gün sonra karısı Victor Jara'nın cesedini Santiago morgunda Dövülmüş, kanlı, yarı çıplak, makineli tüfek kurşunlarıyla delik deşik, her iki eli de tutmaz durumda bulur. Victor Jara, çağının tanığı değil, sanığı olmuştur. Octavio Paz, Meksikalı ünlü şair, hükümetinin Hindistan Büyükelçisidir. Meksika hükümetinin Meksiko City'de yüzlerce üniversite öğrencisini öldürmesi üzerine hükümetin bu tutumunu protesto etmek için büyükelçilikten ayrılır. Çağının sanıklığa dönüşen tanıklığıdır bu. Ilya Ehrenburg, Picasso ile ilgili bir anısını şöyle anlatıyor. Paris Barış Kongresi'nin açılış gününde, 20 Nisan 1949 Paris, Picasso'nun atölyesinde yenen bir öğle yemeğini anımsıyorum. Aynı gün Picasso'nun bir kızı doğdu ve ona Paloma, güvercin adını verdi. Paloma, güvercin, Pablo Picasso'nun bu kongre için yaptığı Barış Güvercini afişinin esinlendirmesidir. Picasso, daha sonraki Barış Kongreleri içinde güvercin afişleri yapacaktır. Böylece güvercin, Barış'ın simgesi olarak yaşayacaktır. Picasso, çağının tanığı olurken Barış düşmanlarının da sanığı olacaktır. Kuşkusuz artık böyle iç içe girmiş bir tanıklık sanıklık kolay değil. Tehlikelerle dolu bir mayın tarlasına dolaşmaktansa izin verilmiş rahat alanlarda gezinmek yeğlenebilir. Carlos Fuentes deri değiştirmekte kahramanlarından birine şunları söyletir. Sen ve Javier Latin Amerikalı sanatçı ve aydınlar konusunda aynı düşünmezsiniz. Hepsi de birbirine benziyor dersin sen öfkeyle. Sanatı yalnızca kendilerini soylu gibi duyabilmek, savaşıyormuş gibi göründükleri oligarjiye tırmanmak için kullanırlar. Yaptıkları her şey öyle ince, öylesine iyi, öylesine güzeldir. Kaba, budala, yontulmamış orta sınıfın iğrençliklerinden kaçma yoludur bu onların yalnızca. Hepsi bu. Onlar buna biçim ya da ince beğeni diyebilirler. Ama gerçekte yetersizlik, korku ve geçmiş özlemidir. En çok da kaba bir toplumsal tırmanış. Neruda yaşadığımı itiraf ediyorum diyor. Confieso quae he vivido. Yaşadığımı itiraf ediyorum. Yaşamın ne güzel bir özeti, yaşananların ne güzel bir tanımı. Yaşıyorsam onu söylemeliyim, onu anlatmalıyım. Korkuyorsam onu, utanıyorsam onu, ikiyüzlük yapıyorsam onu, görmezden geliyorsam onu, kaçıyorsam onu, dövüşüyorsam onu, seviniyorsam onu, acı çekiyorsam onu. Yaşadığımı itiraf etmeliyim. Ama korkuyorsam görmezden gelmemeliyim. Ama kaçıyorsam dövüşüyorum gibi yapmamalıyım. Yaşadığımı itiraf etmeliyim. Beni etkileyen bu oluyor. Hayatta da, sanatta da birbirinden ayırmıyorum ki onları. Neruda da şiiri öyle tanımlamamış mı? Şiiri kim öldürebilir ki? Kedi gibi yedi canlıdır şiir. Ona işkence ederler, sokaklarda sürüklerler, üstüne tükürürler, alay ederler, etrafını dört duvarla çevirirler, sürgüne yollarlar. Ama şiir bütün bunları yaşar, tertemiz bir yüzle, gülümseyerek ortaya çıkar sonunda. Film film, sosyal içerik. Moda sinemasına gidiyorum. Seçilmiş filmler olduğunu biliyorum. Önceden oynanmış olup da göremediğim bir film yeniden gelince, aman bunu da göreyim diyorum. Göreyim bakayım hangi konu işlenmiş, nelere önem verilmiş, oyuncular nasıl oynamışlar. Ben koltuğumda otururken karşımdaki perdede dünyanın neresinde geçen nasıl bir olay yaşanacak, beni nasıl sürükleyecek olayların içine. 2 saat boyunca hem burada hem orada nasıl yaşayacağım kim bilir. Size de öyle mi gelir bilmiyorum. İyi bir film gördüğüm zaman bende bir eksiklik varmış da tamamlanmış duygusunu duyarım. Bir eksiklik varmış da ne olduğunu bilememişim. İşte şimdi bu filmi görünce o eksiklik tamamlanmış gibi gelir. Açmışım da doymuşum gibi. Ararmışım da bulmuşum gibi. Güzel bir duygudur bu. Böyle bir film görünce duygulanırım. Çok duygulanırım. Çok konuşmak isterim de konuşamam. Sinemadan çıkıp yürürüm. Uzun uzun konuşmadan yürürüm. Filmin bazı yerleri yeniden oynar durur. Bir süre böyle olur. Moda sinemasını seviyorum. Daha salona girerken sinemaya gelenleri tanıyormuşum gibi geliyor. Tanıdığımdan falan değil ama hepsi de tanışımmış gibi geliyor. Benim okuduğum kitapları okumuşlar, benim düşündüklerimi düşünmüşler, benim duyduklarımı duymuşlar gibi geliyor bana. Aynı duygu vapurda benim aldığım bir dergiyi, bir gazeteyi okuyanları gördüğüm zaman da gelirdi bana. Sanki o kişiyi tanıyormuşum, oturmuşluğum, konuşmuşluğum varmış gibi gelirdi. Sanki yanına gidip de bir şey sorsam şaşırmadan yanıtlar gibi gelirdi. Gene de öyle gelir ya. Sizin de böyle bir sinemanız var mı? Olmalı. İnsanın böyle bir sineması olmalı. Daha kapısından girerken rahatlık duyduğu, gelenleri tanırmış gibi olduğu, filmi izlerken soluğunun genişlediği bir sineması olmalı. Başka sinemalar da var elbette. Ara sıra onlara da gidiyorum. Şu oyuncuyu göreyim, bakayım diye gidiyorum. Bu filmde ne anlatmışlar diye gidiyorum. Oralarda bambaşka duygular yaşıyorum. Sanki yabancıymışım gibi oluyorum. Her şeye yabancı. Öyle yabancı yabancı bakıyorum çevreye. Her şey başka geliyor bana. Sinemaya gelenler başka, film afişleri başka, oynanan oyun başka, oyuncular başka. Tek başına kalmış duygusunu yaşıyorum. Herkes çok rahat olduğuna göre herhalde ben başkalaşmışım diyorum. Öyle bir filmden çıkınca eksikliğim daha da artmış gibi geliyor. Bende bir yanlışlık var galiba diyorum. Ama nedir çıkaramıyorum. Sinema bambaşka bir iş canım. Büyülü bir dünya. Bir şeyi anlatmak ne kolay diye düşünüyorum bazı. Öyle ya, bir kere görüntü var elinizde. Öyle uzun uzun söze gerek yok. Bir yüzün görünüşü, bir elin hareketi, iki kişinin birbirine bakışı, bir ağaç, bir çocuk ne çok şey anlatıyor. Sonra ses var. İstediğiniz gibi kullanacağınız sesler, müzik var. Oynayan sahneye eşlik edecek müzik. Hepsini bir araya getirdiğiniz zamanı düşünün. Bir roman yazarının işi çok daha zor. Anlatmak istediği her şeyi yazacak da okuyanın duygularını, düşüncelerini harekete geçirecek. Yazılı sanatlar kolay gibi görünüyor. Öyle ya, al eline kalemi, çek önüne kağıdı, yaz gitsin. Hiç de öyle değil oysa. Sinema çok yönlü bir iş. Çok yönlü de galiba kolaylığı da burada, güçlüğü de. Görüntüyü, sesi, müziği bir arada kullanmak sanıldığından çok daha zor olmalı. Kullanılan araç çoğalınca bir yandan etki artıyor, öbür yandan kullanmak güçleşiyor. İşin tadı da burada ya. Şimdi şaşırmazsınız umarım. Güzel bir film izlediğim zaman keşke sinema yönetmeni olsaydım diyorum. Olsaydım da böyle bir film yapsaydım. Öyle çok konu var ki anlatılması gereken. Bazı filmlerde de ben yönetmen olsaydım şurasını şöyle, burasını böyle yapardım diyorum. Belki insanın içinde kalmış özlemlerin dürtüsü, belki de düpedüz ukalalık. Ama siz yabancım değilsiniz, size anlatabilirim. Sinema adamı olmak öyle kolay mı? Neler öğrenilecek, neler bilinecek, neler araştırılacak? Gene de işin üstesinden gelebilmek için ne acılar çekilecek, ne sıkıntılar çekilecek, kim bilir kaç geceler uykusuz kalınacak. Kolay mı öyle sinemayla baş edebilmek? Geçenlerde Vajda'dan söz ediliyordu bir tanıtma programında. Vajda şöyle demiş, söyleyecek sözüm varsa film yaparım. İşte has söz derim ben buna. Demek öyle, şimdi ne yapsam, neyi filme alsam gibi değil de söyleyecek sözüm var, bunu bir filmle söylemeliyim demek. Bu iki başlangıç birbirinden çok farklı elbette. Sinema adamlarını öyle düşünüyorum ben. Sanki gözleri iki kamera olmuş da her şeye öyle bakıyorlarmış gibi geliyor bana. Hayata, insanlara, olaylara, hareketlere, renklere, müziğe hep öyle bakıyorlarmış gibi geliyor. Bizim bakışımızdan çok farklı. Bir şey gördükleri zaman bunu şöyle bir sahneye koymalıyım dermiş gibi. Bir yüz gördükleri zaman bu yüzü şu rolde oynatmalıyım. Bir müzik dinlediklerinde bu müziği şöyle bir filmde kullanmalıyım diyerek. Günün 24 saatinde sinemayı yaşarlar herhalde sinema adamları. Böyle düşündüğüm için de geçen de izlediğim Lütfi Akat programında şaşırdım doğrusu. Lütfi Akat bir film şirketinde muhasebeciymiş. Çekilen filmin yönetmeni bir anlaşmazlıktan ayrılmış. Şirketin sahibi muhasebede çalışan Lütfi Akat'a git de şu filmin bölümlerini tamamla demiş. Lütfi Akat ben bu işten anlamam dediyse de dinletememiş. Gitmiş o bölümleri çekmiş. Sonra da sinema işine girdim diyordu Lütfi Akat. Sinemacı olduğum gibi denizaltıcı da olabilirdim diyordu. Doğrusu şaşırdım. Ben sinema adamlarını çocukluğundan beri sinemaya tutkun, hiçbir işi sevmez, illa da sinema diye tutturan, sinema diye yaşayan insanlar sanırdım. Belki de öyle düşlerdim. Ama düşlerle gerçekler birbirinden çok farklı. Sinema düşüyle bizim yaşadığımız sinema gerçeği de birbirinden öyle farklı değil mi? Türk filmi dediğimiz gerçek. Türk filmi diye bir deyim yerleşti dilimize. Neyi karşılıyor bu deyim? Birbirine benzer konular, olmadık saçmalıkların birbiri üzerine yığılması, yapmacık hareketler, yapmacık konuşmalar, yapmacık sevgiler, zorlama öfkeler, sonu önceden kestirilen olaylar, beklenen sonlar. Türk filmi deyiminin anlattığı buydu. Cezaevi Koğuşu'nda Mehmet Sak'a şöyle seslenirdi. Film, film, sosyal içerik. Koğuş'un üst katına televizyonda yerli sinema saati haber verilirdi. Cumartesi akşamları oynayan yerli filmler çoğunlukla birbirinin benzeri olurdu. O filmler sadece film, film diye haber verilirdi. Bildiğiniz filmler işte. Eğer erkek zengin, kız fakirse, bizim fakir ama güzel kızımız nice serüvenlerden sonra bara düşme, şarkıcı olma, kör olma gibi bir sürü iş, oğlanın dikkatini çekecek bir ünlü olmayı başarır, bu kez de roller tersine döner, sonunda iş tatlıya bağlanırdı. Yok kız zengin, oğlan fakirse, bu kez de oğlan envai çeşit serüvenlerle kızın babasından üstün duruma gelir, kızı da çevresindeki kötü adamlardan kurtarıp mutlu sona ulaşırdı. Filmi izlemeyenler aşağıdan yükselen kahkahalardan gene çok acıklı sahnelerin geçtiğini anlar, dayanamaz, gidip ne oluyor yahu, niye böyle gülüyorsunuz diye sorarlardı. Vurdulu kırdılı filmlerin usta oyuncusu Cüneyt Arkın'dı. O filmlerde de kahramanımızın ünlü nairini hayır yerine kullanılır, dinler, 5-10 kişiyi karate numaralıyla nasıl yere serdiğini görür, bildiğiniz sona ulaşırdınız. Bütün Türk filmleri bu eğlencelik, vakit geçirmelik türden miydi? Elbette hayır. Bazı filmler için gazetelerdeki tanıtma yazılarında sosyal içerikli deyimi yer alırdı. İşte o film haber verilirken film film sosyal içerik denirdi. Sakının kulakları çınlasın. Şimdi başka bir hapishanede. Bu filmleri izlerken aklımda dönüp dolaşan soru hep şuydu. Neden bu filmleri yaparlar? Neden bunca zahmet, bunca film harcama, bunca ışık, ıvır zıvır? Nedeni belliydi elbette. Para kazanmak. Bu filmler para kazanmak için yapılıyordu. Peki para kazanılıyor muydu? Herhalde kazanılıyordu ki bu filmler yapılıyordu. Ticari sinema denilen de buydu işte. Ticari olmayan sinema da var mıydı? Ticari olmayan bir sinema var diye düşünsek, ona da sanat sineması desek bu doğru olur mu? Sinema para isteyen bir iş. Çok para isteyen bir iş. Ham filmi var, kamerası var, platosu var, kameramanlar, oyuncular, gidip gelmeler, bildiğimiz, bilmediğimiz gerekleriyle milyonlarca lirayı yalayıp yutan bir iş. Diyelim ki siz yapımcı, senaryocu, yönetmen, çok iyi anlaşan bir ekipsiniz. Yeteneklisiniz. Bu işi seviyorsunuz, biliyorsunuz. Toplumun sıcak yaşadığı konuları biliyorsunuz. Söyleyecek sözünüz var. Bu sözü söylemek istiyorsunuz. Bu filmi yapmak için yanıp tutuşuyorsunuz. Öyle mi? Buyurun bakalım. Önce devlet karşınızda. Sansür var. Sansürü daha başlangıçta aşmanız gerekiyor. Senaryo aşamasında. Sanatçılar arasında yapılan bir sansür tartışmasını okudum. Bildiğim şeyler derdim, düşüneceğim şeyler derdim, gene de şaştım kaldım. Sansür ne isim geliyor? Kurulu düzeni. Toplumun yerleşik değer yargılarının sansürcünün aklındaki biçimlerini. Siz ne yapacaksınız? Toplum sorunlarını irdelemeyi, eleştirmeyi, başka şeylerin de var olduğunu göstermeyi, izleyiciyi düşündürmeyi amaçlıyorsunuz. Çelişki daha baştan var. Çelişki açık ve kesin. Bu çelişkiden yenik olan sizsiniz, daha baştan. Hadi bakalım senaryonuzu değiştirin, yumuşatın, üstüne gitmeyin, ucundan kenarından dolaşmaya bakın. Şimdi oldu, senaryonuz sansürden geçti. Yapacağınız film nerede oynayacak? Hangi sinema salonlarında? Sahi Türkiye'de kaç sinema salonu var? Sayıları gitgide azalıyor ama kaç sinema salonu var? İllerde, ilçelerde kaç tane? Filminiz nerede oynayacak? Bunu düşüneceksiniz. Öyle bir iki sanat filmi oynatan salonda 2-3 büyük ilde oynayıp da sonra arşive mi kalkacak? Bütün bunları düşününce yapılan iyi filmleri yapan yapımcıya, senaryocuya, yönetmene, oyunculara, sinema insanları değil de kahraman demek geliyor içimden. Bunca güç koşulları aşıp da eli yüzü düzgün filmler yapanları kalkıp da kıyasıya eleştirmek, haksızlık etmek geliyor bana. Bütün bu güçlükleri doğal sayıp da bu güçlükleri aşarak Türk filmi deyiminin dışında filmler yaparak bize bir soluk aldıran bu sinema insanlarını anlamaya çalışmamak haksızlık olmaz mı? Bu güçlükler doğal değil çünkü. Bu güçlükler yalnız onların değil, hepimizin aşması gereken güçlükler değil mi? Sansür yalnız filmleri değil, hepimizi denetlemiyor mu? Hem sinema insanlarımız da bu toplumun insanları değil mi? Onlar da çocukluklarından beri yapmalı, etmeli, doğru oturlu, her şeye karışmalı, sen bilmezsin yetişmediler mi? Daha yetişirken insanın ufkunu daraltan, düşüncelerini kısırlaştıran, duygularını körelten yaşama biçimimizin içinde yer almadılar mı? Zaman içinde bunları aşmaya çalışmaları, kendilerini geliştirmeleri, dünyalarını genişletmeleri, gene de içlerinde nice duraklamayı yaşamalarına engel olabilir mi? Bütün bunları düşünmemiz gerekiyor, bütün bunları anlamamız gerekiyor. Ses filmini izlerken bunları düşündüm. Beğendiğim yanları oldu, beğenmediğim yanları oldu. Ne önemli bir konuyu almış diye düşündüm. Neden deniz kıyısında çekilmiş diye düşündüm. Böylesine insanın yüzüne, sakat kalmış koluna dikkati çeken bir film, dikkati ister istemez denizin enginliğine, maviliğine çekiyor, dağıtıyor diye düşündüm. Filmin sonundaki işkenceciyle hesaplaşma insanın kendisiyle hesaplaşması kadar önemli değil diye düşündüm. Ama Ses filmi bütün bunların üstüne çıkan bir önem taşıyordu. İçimden Zeki Ökten'i de Tarık Akan'ı da kutladım durdum. Sen türkülerini söyle de toplumun yıllar boyunca yaşadığı bir konu. Filmdeki insanın yalnızlığı hayattaki yalnızlıktan farklı geldi bana. İnsanlı yalnızlık belki başka biçimde verilseydi daha iyi olurdu.